SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 2 Mayıs 2022 Pazartesi. SBS Türkçe'de Mayıs ayının ve bu haftanın ilk yayınına hoş geldiniz. Bugün ayrıca Ramazan Bayramı'nın da ilk günü. Artık tüm programlarımızı canlı olarak sunuyoruz. Ancak devam eden pandemi yüzünden her an yeni yasakların gelebileceği riskinde sürekli aklımızda tutmamız lazım. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz var. Sonra cumartesi günü Melbourne'de Broadmeadow Central Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz seçim etkinliği hakkında hazırladığımız bölüm olacak. Hem toplum üyelerimizle konuştuk hem de Caldwell bölgesini Federal Temsilciler Meclisi'nde temsil eden vekil ve temsil etmek isteyen adaylarla konuştuk. Programın ikinci yarısında Ramazan Bayramı hakkında Charles Sturt Üniversitesi'nden İslam Çalışmaları Profesörü Mehmet Özalp'la yaptığımız röportajı sunacağız. Bugün Melbourne'deki stüdyomuzdan size canlı olarak sesleniyoruz. Bize göndereceğiniz mesajları hemen okumaya çalışacağız. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Negin Kılıç'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Federal muhalefet konut politikalarının ev fiyatlarını arttırmayacağını söylüyor. Ukrayna'nın Mariupol kentinde sivillerin tahliyesine başlandı. 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da 164 kişi gözaltına alındı. Ana muhalefet lideri Anthony Albanese, partisinin konut politikasının ev fiyatlarını artırmayacağı konusunda ısrar ediyor. Dün partisinin Perth'teki seçim kampanyasını başlattıktan sonra Albanese, seçim çalışmalarını bugün Queensland'de yürütüyor. Muhalefet Adil Çalışma Komisyonu'nun cinsiyetler arası ücret farkıyla mücadele de dahil, düşük ücretli kadınların egemen olduğu endüstriler için ücret artışları emretme yetkisini güçlendirerek yaşam maliyeti ve artan ücretlere odaklanmaya devam ediyor. Albanese, İşçi Partisi'nin seçim kampanyasının merkezinde yer alan ve 10 bin kişiye kadar konutlar için %40'a varan bir öz sermaye katkısı sağlamayı kapsayan konut politikasını duyurdu. Artan konut maliyetleri birincil endişe kaynağı olmaya devam ederken Albanese, partisinin ilgili politikasının kanıtlanmış bir uygulama olduğunu söylüyor.
Our housing policy is good policy. How do we know that? Because we know that it works.
Konut politikamız iyi bir politika. Bunu nasıl bilebiliriz? Çünkü işe yaradığını biliyoruz. Batı Avustralya'da 30 yıldır benzer bir plana sahipler diyen Albanese, yapılan şeyin ev alamayacak olan insanların konut sahibi olmalarını sağlamak ve ayrıca hükümete bir geri dönüş sağlamak olduğunu söyledi. Afgan bir anne seçim kampanyası kapsamında Sidney'deki bayram namazına yaptığı ziyareti sırasında başbakana gözyaşı dökerek yalvardı ve Taliban tehdidi altındaki aile üyelerinin vizelerinin hızlandırılması için yardım istedi. Federal hükümet önümüzdeki 4 yıl içinde Afganistan'dan gelenler için insani yardım programında 26.500 yer ve aile üyeleri için de 5.000 yer ayırdı. Hijara Tevfik, Afganistan'daki ailesine ülkenin tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Scott Morrison, Hijara'ya hükümetin yardım ettiğini söyledi ve onu Paramata koltuğunda yarışan liberal adaya yönlendirdi.
My son, 9 years working in America in full.
Maria.
Oğlunun 9 yıldır Amerika'da çalıştığını söyleyerek bana yardım et diyen Hijara'ya Morrison, Afganistan'dan binlerce insanı getiriyoruz. 16.500 kişiyi getireceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız diyerek cevap verdi. Yeni bir rapor vatandaşların ülkeleri ve topluluklarıyla daha az özdeşleştiğini tespit etti. Kapsayıcı Avustralya Sosyal İçerik Endeksi 2021-2022'de bugün yayınlanan araştırma insanların aidiyet duygusunda bir azalma olduğunu ve bazı gruplar için ayrımcılığın yaygın olduğunu gösteriyor. Ayrıca ankete katılan Aborjin ve Torres Boğazı adalı halkların yarısı büyük bir ayrımcılık yaşadığını söylüyor. Endeks 2017 yılında Inclusive Australia ve Behavior Works Australia kuruluşları tarafından ülkenin sosyal içerik performansını ölçmek için başlatılan yıllık bir anket yapıyor. Inclusive Australia Genel Müdürü Andrea Pearman, dahil olma duygusunun insanların sağlığını etkilediğini söyledi. İnsanların aidiyet ve refah duygusunda bir düşüş, toplumdaki gruplar arasında bir düşüş gördük. Ancak en büyük düşüş Aborjin ve Torres Boğazı adalılar içindi. Bu yüzden insanların neden ülkemiz olmadan kendilerini özdeşleştirdiğini bilmiyoruz diyen Pearman, çünkü insanlar ülkeleri veya gruplarıyla özdeşleşirse o zaman kendilerine ait hissetme ve bağlı hissetme olasılıkları daha yüksektir ve bu bağlantı sağlığımız için kritik derecede önemlidir diye konuştu. Sydney'deki Yunan toplumu Sydney Metro tren istasyonuna Avustralya yerlisi olan bir Anzak kaptanın adının verilmesini savunuyor. Regional Saunders, orduda subay olarak görevlendirilen ilk Avustralyalı aborjindi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Yunanistan'ın Girit Adası'nda savaşmıştı. Yunan toplumu bunun mevcut ve gelecek nesilleri eğiteceğini ve çok kültürlü Avustralya toplumunun sosyal birliğini destekleyeceğini söylüyor. Askerin torunu olan Brenna Humes bunun yerli genç nesiller için önemine vurgu yaptı.
For young Indigenous Australians growing up, that honestly, like we could just achieve so much more.
Dürüst olmak gerekirse insanların beklediğinden çok daha fazlasını başarabiliriz diyen torun Brenna, sadece kendi insanımıza yardım etmek için yerli halkın kendi toprakları ile ilgili hakları konusunda çalışan bir çevre bilimcisi olmak istiyorum. Özellikle de büyük dedemin bizim için ne yaptığını bildiğimden bu harika olur diye konuştu. Ukrayna'nın Mariupol kentinde çelik fabrikalarında haftalardır kuşatma altında bulunan onlarca sivilin hem Ukrayna hem de Rusya kontrolündeki bölgelere doğru tahliyesine başlandığı açıklandı. Tahliye edilen sivillerden bazılarının Ukrayna'nın en büyük çelik fabrikalarından Azovstal çelik fabrikasından kurtarıldığı bildirildi. Yaklaşık 9 kilometrelik bir alanı kaplayan fabrika Ukrayna'da direnişin son kalesi haline gelmişti. Rusya onlarca sivilin kendi kontrolündeki bir köye ulaştığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise Twitter mesajında kalabalık bir grubun Ukrayna kontrolündeki Zaporijya kentine doğru hareket ettiğini kaydetti. Çelik fabrikasının bir çalışanı tahliye sırasında uzun süredir güneşi görmediğini ve temiz hava almak için yüzeye çıkmaktan bile korktuğunu söyledi.
Обстріли були настільки сильні і рядом з нами все время падало.
The shelling was so strong as it kept hitting near us. At the exit of the bomb shelter.
Tahliye edilen fabrika çalışanı bombardıman o kadar güçlüydü ki burnumu dışarı çıkarmaya korktum ifadesini kullandı. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'daki operasyonu Sovyet güçlerinin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının yıl dönümünün kutlanacağı 9 Mayıs'a kadar bitirmeye çalışmayacaklarını açıkladı. Lavrov, Ukrayna'daki operasyonu 9 Mayıs'a kadar değil, Putin'in belirlediği hedeflere ulaşınca sonlandıracağız diye konuştu. Bu arada Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk çabaları gösteren Türkiye'yi Ukrayna lideri Zelenski'den eleştiri geldi. Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye gücendiğini söyleyen Zelenski, bu durumu bu şekilde yönetemezsiniz. Bu çifte standarttır. Bu hiç doğru değil. Bana göre böyle davranamazsınız. Doğruluktan yana mısınız yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız. Devlet başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak bu olacak şey değil ifadesini kullandı. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Ramazan ayının bitişiyle başlayan Ramazan bayramını kutluyor. Afganistan'da başkent Kabil'in yüzlerce sakini yeni bir saldırı korkusuna meydan okuyarak şehrin çevresindeki camilerde bayram namazı için toplandı. Geçen hafta Kabil'de insanların teravih namazı için toplandığı bir camide meydana gelen patlamada en az 10 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı. Afganistan'daki camilere yönelik benzer saldırılar Şii Müslümanları hedef almıştı. Kurtarma ekipleri Çin'deki 8 katlı bir binanın çökmesinden 50 saatten fazla bir süre sonra hayatta kalan 7. bir kişiyi buldu. Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Changsha şehrinde önceki gün çöken binanın enkazından daha önce de 6 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre devlet başkanı Xi Jinping binadakilerin her ne pahasına olsun kurtarılması talimatını verdi. Yetkililer çöken binada 39 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini, 23 kişiyle temas kurulabildiğini bildirdi. Enkazda mahsur kalan 16 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin çağrısıyla İstanbul Maltepe Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma mitingine on binlerce kişi katıldı. Sendikalar, emek örgütleri, siyasi partiler ve işçilerin kortej halinde geldiği mitingde Gezi davası tutuklularından Mücella Yapıcı'yla Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın mesajı okundu. 1 Mayıs etkinliklerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda ise sadece sendika temsilcilerinin girişine izin verildi. Farklı noktalardan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen göstericilere polis müdahale etti. 164 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltıların yapıldığı sırada polis ekiplerinin gazetecilere de müdahale ettiği görüldü. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la Milletvekili Ahmet Şık miting alanından verdikleri 1 Mayıs mesajlarında 1 Mayıs'ın sadece işçinin, emekçinin, yoksulun, yoksun bırakılmışın günü değil, kesilen ağacın, kurutulan derenin ve hukuksuzluğa isyanın yansıması olarak da görülmesi gerektiğini vurguladı. Bu yıl 1 Mayıs sloganının zorbalar kalmaz gider olduğunu hatırlatan tipli vekiller bu ülkenin zorbalara, zalimlere teslim olmayacağını bir kez daha göstereceğiz. Yeni başladık ama her geçen gün kararlılığımız, inadımız büyüyor ifadelerini de kullandı. Siirt'te ise 1 Mayıs için kent meydanında halay çekmek isteyen gruba polis müdahale etti. Polis müdahaleye tepki gösteren HDP'li Meral Danış Beştaş'a gidin evinizde oynayın şeklinde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu kişisel sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, işsizliğe mahkum edilen milyonlarca emekçimizin ve ailelerinin yaşadığı zorlukları saray ve şürekasının umrunda bile değil ifadelerini kullandı. İstanbul Tersaneler Komutanlığı'nda işçilerle bir araya geldiği iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede yaşanan krizi hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. İnşallah en kısa sürede telafi ederiz sözleriyle kabul etti ve sözlerine şöyle devam etti.
Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz. Sonra daha iyisi, daha güzeli, daha ilerisi için çalışacağız, mücadele edeceğiz. Bunun ne demek olduğunu en iyi alın teriyle hayatını kazanan siz işçi kardeşlerim bilir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar sonra ilk kez gerçekleştirdiği Suudi Arabistan temasları gündemden düşmüyor. Sözcü'de yer alan habere göre daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara, Suudi Arabistan'ın daveti üzerine ziyaretin gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Fakat Suudi Arabistan'ın resmi medya kuruluşu El Ir Haberia, ziyaretin Erdoğan'ın isteği üzerine gerçekleştiğini aktardı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili Ray El Yorum gazetesinde yer alan bir başyazıda Prens Muhammed Bin Selman'ın açık ara kazanan olduğu kaydedildi. Yazıda Erdoğan'ın yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi partisini iktidarda tutmak için tavizler veriyor ifadesi de yer aldı. Muhalefet partilerinin kurduğu altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konuşulurken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre ittifakın Cumhurbaşkanı adayını 2023'te açıklayacağı ileri sürüldü. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 Türk lirası 48 kuruştan, 70 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da açık 19 derece, Sydney'de genelde açık 23, Melbourne'da parçalı bulutlu 21, Adelaide'de de parçalı bulutlu 22, Perth'te genelde açık 24, Hobart'ta parçalı bulutlu 20, Brisbane'da parçalı bulutlu 26 ve Darwin'de de açık 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, biraz önce haberler sonrası bir program özeti yapamadık. O yüzden özür dileriz. Şimdi oradan devam etmek istiyorum. Haber Bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan cumartesi günü Melbourne'de Broadmeadows Central'da gerçekleştirdiğimiz seçim etkinliği hakkında hazırladığımız bölüm var. Toplum üyelerimizle konuştuk. Ayrıca mecliste bölgeyi temsil eden vekil ve temsil etmek isteyen adaylara da sorular sorduk. Bugün İşçi Partisi'den milletvekili Maria Wambakino ile yaptığımız röportajı da yayınlayacağız. Wambakino'nun yerine geçmek isteyen adaylarla yaptığımız röportajları da çarşamba günü yayınlayacağız. Bunu da haber verelim. Hepsini bugünkü programa sığdıramadık. Programın ikinci yarısında Charles Sturt Üniversitesi'nden İslam Çalışmaları Profesörü Mehmet Özap'la Ramazan Bayramı üzerine yaptığımız röportajı sunacağız. Bugün şimdiden zaten birçok dinleyicimizin Ramazan Bayramı ile ilgili mesajları gelmeye başladı. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bize mesaj göndermek istiyorsanız telefon numaramızı paylaşmak istiyorum tekrar. 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Necdet Çimenli Bey'in bir mesajını paylaşmak istiyorum şimdi önce. Cumartesiden beri merak içerisindeyim. Adaylarım ve toplum bireylerimizin seçim konusunda fikirlerini öğrenmek için demiş Necdet Çimenli Bey. Ve şimdi şu anda Necdet Bey'in merakını gidermek için hazırladığımız bölümü yayınlıyoruz. SBS Türkçe olarak hafta sonunda Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı Melbourne'un Broadmeadows bölgesindeki Broadmeadows Central alışveriş merkezindeydik. Standımıza gelip bizimle konuşan, röportaj veren veya vermeyen herkese çok teşekkür ederiz. Colwell, Melbourne'un kuzeyinde Coolaroo, Craigieburn, Dallas, Jacana, Meadow Heights, Roxbury Park gibi Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı mahalleleri kapsıyor. Bölgeyi Federal Temsilciler Meclisi'nde 2001 yılından beri İşçi Partisi'nden Maria Wambakino temsil ediyor. Bölge hakkında bazı bilgiler de vermek gerekiyor. İşçi Partisi'nin kalelerinden biri olarak görülüyor Colwell. Ülke çapında İşçi Partisi'nin diğer partilerle en büyük ikinci oy farkını yakaladığı bölge burası. 2019 federal seçimlerinde İşçi Partisi'nden Maria Wambakino, bölgedeki geçerli oyların %53.88'ini alarak yeniden meclise seçildi. Liberal Parti'den aday Genevieve Hamilton oyların %25.13'ünü alabildi. Broadmeadows Central'da SBS standında sizin için milletvekili Maria Wambakino ile konuştuk. Ayrıca Maria'ya karşı yarışan Yeşiller'den Natalie Abdud ve Victoria'lı sosyalistlerden Jerome Small'la da konuştuk. Liberal Parti'nin bölgedeki adayı Tim Stegergan davetimizi kabul etmedi. Bugün bizle konuşan seçmenlerin yorumlarını ve milletvekili Maria Van Bakinu ile yaptığımız söyleşiyi sizle paylaşacağız. Çarşamba günkü yayınımızda da Yeşiller'den Natalie Abdud ve Victoria'lı sosyalistlerden Jerome Small'la konuştuğumuz söyleşileri yayınlayacağız. Ayrıca Liberal Parti'nin hedefleri ve Stegergan'ın söyledikleri hakkında da daha detaylı bilgi derlemeye çalışacağız. Cumartesi günü Broadmeadows Central'daki SBS standına ilk uğrayanlardan biri Adil Bey'di.
Benim adım Adil. Meadowhouse'da oturuyorum.
Sizin 21 Mayıs'taki federal seçimlerden bir beklentiniz, partilerden bir beklentiniz var mı?
Hiçbir beklentim yok. Şu anda hiçbir şey olmuyor. Son 5 senedir de hiçbir şey olmadı. Hastanelerin hali çok kötü. 2 sene bekliyoruz en aşağı bir spesyalist görmek için. Onlar da en aşağı 6 ay 1 sene oy alıyor. Sonuçta bir şey olmuyor.
20 senedir burayı Caldwell bölgesini aynı kişi temsil ediyor, aynı parti temsil ediyor.
Maria alıyor parasını oturuyor aşağı, başka bir şey yaptığı yok. Her 4 senede bir seçim olduğu zaman bize seçim pusulaları yolluyor. O kadar. Başka Maria'yı gördüğümüz yok pek. Davet edilirse geliyor, edilmezse ilgilenmiyor. Sadece kendi toplumuna bakıyor, o kadarını biliyorum.
Adil Bey'in bahsettiği hastane sıkıntısı bir başka ziyaretçimiz olan Mert Elbay Bey tarafından da dile getirildi.
Merhabalar, ben Mert Elbay.
Broadmeadows Central'da SBS standına geldiniz. Mert Bey, sizin için siyasette özellikle Caldwell bölgesinde 21 Mayıs'taki federal seçimlerden önce en önemli konular nedir?
Şimdi bizim daha çok bu bölgelerde biz yaşadığımız için en önemli problemlerden birisi hastane. Yani özellikle Northern Suburb'de yani kuzey bölgesinde şehrin bir tane Epping'de bir hastane var. Bir burada Broadmeadows'da var. Onun haricinde bir tane özel açıldı. Burada insanlar çok çok sıralar bekliyorlar. Hatta acilde birçok yani vakaların da olduğunu duyuyoruz. Bizim de başımıza birçok kez geldi. Ama nedense batı kısmında, şehrin batı kısmında ve güney kısmında çok yakın aralıklarla bir sürü hastane var. Zaten City'ye de yakın oluyorlar. Bence buradaki parlamenterlerin en büyük sorunlarından sağlık sorunu ve özellikle bu pandemide de bu çok ortaya çıktı. Bu taraflara bence özellikle sağlık konusunda yatırımların yapılması lazım. Bir de yolların tabii bazı yollar mesela Somerton Road her zaman saat 5'ten sonra Rockwood Park'a girişte sürekli kalabalık oluyor. Bazı yol genişletme çalışmaları yapılması lazım. Yani bunlar şu anda benim aklıma gelen ilk baştaki olan problemler ama siyasette dediğim gibi hiç kimse çantada keklik görmesin ve halkımız da bu konuda bilinçli olsun. Tamam işçiyim, işçi partisini destekliyorum gibi bir şey yok. Liberalse liberal ya da başka yeni partilerse onlara da oy verebilirler. Tanısınlar.
Bir de Alevi Federasyonu Başkanı Suzan Saka standımıza uğradı ve altyapı sıkıntısının altını çizdi. Son 20 senedir İşçi Partisi ve burada aynı milletvekiliyle gidiyor. Bölgenin ne ihtiyacı var? Bölgenin yani şimdi biraz sonra gelecek ona ne sormamızı istersiniz?
Ya açıkçası bu bölge Kuzey Bölgesi ve Kuzey Bölgesi de göçmenlerin en çok yoğun yaşadığı bölgelerden bir tanesi. Özellikle Türkiye'den gelen, Orta Doğu'dan gelen çoğunlukta ve son zamanlarda da sanırım Hindistan'dan gelen göçmenler var. Ben genel olarak hem Victoria genelinde baktığım zaman ilk önce yerel bazda konuşmak istiyorum. Doğu bölgesine, batı bölgesine falan gittiğimde ya da oradaki verilen hizmetlerle kuzey bölgesine verilen hizmetler arasında gözle görülür farklılıklar ve eşitsizlikler olduğunu hissediyorum. Okuldan tutun da işte buradaki belediyelerin sunmuş olduğu hizmetlere, alışveriş merkezlerinden tutun da işte onun dışında bir sürü şey ekleyebilirsiniz. Bunun başında şu geliyor sanıyorum, ben tabii kişisel görüşlerimi burada aktarıyorum. Burada yaşayanların birincisi dil problemleri, kültür problemleri, işte özellikle son yıllarda teknik anlamda sosyal medyayı çok iyi kullanamamalarından ve daha çok kendi gettomuzda yaşadığımız için açıkçası kendimizi çok ifade edemiyoruz. Ne edebiyatta, ne sanatta, ne hukukta, ne işte siyasi partiler anlamında. Bu bizim açımızdan önemli bir şey. Ama bununla beraber hükümet de buradaki topluluklara, yani cult dediğimiz, o cult communities dediğimiz işte çok kültürlü toplumlara nasıl ulaşabiliriz? Onlara eşit vatandaş, eşit yurttaş hakkı, ki Avustralya çok kültürlü bir ülke ve bunun savunmasını sürekli yapıyor. Aradaki o farkı, o uçurumu nasıl azaltabiliriz anlamında çok ciddi politikaları olduğunu sanmıyorum. Yaptıklarını da görmüyorum. 15 senedir Avustralya'da yaşıyorum.
Daha sonra da standımıza gelen milletvekili Maria Van Bakinu'ya 21 yıldır temsil ettiği Caldwell için ne yaptığını sorduk.
Oh, it's a very deep question, very deep question. Well, I guess one of my not just my own personal successes, but also as the community successes in the last 20 years has been, and the Turkish community will understand this very well, following, I came into Parliament just after September 11, and the pressure that was put on the community here, in particular because of its Muslim faith, was incredible.
I mean, 21 Eylül saldırısından kısa süre sonra göreve geldiğini söyleyen vekil, saldırı sonrasında oluşan sağlıksız ortama karşı Türk toplumu dahil olmak üzere herkesin kenetlenip güçlü durduğunu söyledi. Genel söylem bakımından göçmen toplumdan bir anda Müslüman topluma dönüldüğünü, camiler başta olmak üzere tüm inançların temsilcilerinin bu dönemde bir araya gelip sosyal birlikteliği koruduğunu söyledi. Van Bakinu bölgeyi temsil ettiği 21 yıl içinde İşçi Partisi'nin sadece 6 yıl iktidarda olmasında sorun teşkil ettiğini ve bölgeye istediği kadar hizmet edemediğini de belirtti.
Unfortunately, and I'm hoping that we will win government. Unfortunately, in that 21 years that I've been in Parliament, we've only had 6 years of government. So, if you're not a government MP, it's very difficult. But I do want to say that during that period, and when Anthony Albanese, who's now the leader of the party,
Craigieburn'deki ve Broadmeadows'daki Global Learning Center'ları da başarıları arasında gösterdi milletvekili ve göreve başladığında bölgede kütüphane bile olmadığını söyledi.
To actually help build the Global Learning Center in Craigieburn, because in this community, when I started here, there was no library, and we were able to create, and we have created, two very significant Global Learning Centers in Broadmeadows and in Craigieburn, which has really helped the community in terms of providing opportunity for learning. For all sorts of activities that have come as a result of the infrastructure that's been built here.
21 Mayıs'ta İşçi Partisi'nin seçilmesi durumunda Caldwell bölgesine özel olarak ne yapılacağını da sorduk vekile.
What will happen specific to Caldwell if Labour is elected as the federal government on 21st of May?
That's a good question. I mean, in our community, skilling and education is very important. Very important. We have one of the lowest participations in universities, and that is because university.
Yüksek öğrenime devam etme oranında bölgenin ortalamanın altında olduğunu söyleyen vekil, ayrıca gençler ve daha yaşlılar için TEYF'e katılım ve yeniden eğitime öncelik verileceğini söyledi. Ayrıca Ford fabrikasının liberal hükümetin destek vermeyi reddetmesi yüzünden kapandığını hatırlatan vekil, İşçi Partisi'nin Avustralya'daki üretim sektörünü canlandırmayı taahhüt ettiğini ve bunun da Caldwell gibi bölgeler için son derece önemli olacağını belirtti.
When Ford closed, was closed down, when the Liberal government refused to support Ford, it closed. It had a huge impact on our community because Ford was a major employer. We invested a lot of money in diversifying our local industry and trying to recreate new industry and new job opportunities. So in terms of investment in that area,
Victoria'lı İşçi Partisi'nin önde gelen üyesiyken Brent Stack'in iddiaları yüzünden partiden atılmadan önce istifa eden ve sonra da eyaletin İşçi Partisi liderliğine karşı sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulunan Adam Sonmurek hakkında Türk toplumuna ne söyleyeceğini de sorduk.
I want to say to the Turkish community that they are and have been some of the greatest Labour supporters I've ever come across. Not only those that have joined the Labour Party, but those who, like other migrant communities, they have been the backbone of Labour support, and especially for me in this community, I am deeply appreciative of that. I know why they voted. They have voted Labor. They are my parents' generation. Those generations of migrants were helped considerably by Labor governments. That is their experience. They were helped by the union.
Türk toplumunun en güçlü işçi partisi destekçilerinden bazıları olduğunu söyleyen Maria, ebeveynlerinin neslinin ilk geldiklerinde işçi partisi hükümetlerinin ve sendikaların büyük desteğini gördüğünü söyledi.
But in relation to Adam, I don't want to have a running commentary on Adam. I know there are issues there, but by no means should that reflect on the incredible support.
Adam Somyurek hakkında ayrıca karşılıklı bir atışmaya girme niyetinde olmadığını, orada çeşitli konuların olduğunu bildiğini ancak bu olayın Türk toplumunun işçi partisine verdiği desteği etkilememesi gerektiğini söyledi. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.35'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Bir süredir tüm programlarımızı canlı yayınlıyoruz. Bu yüzden bunun avantajı olarak şimdi Nilgün Kılıç'la beraber stüdyodayız. Evet Nilgün, bize gelen mesajlardan okuyabilecek misin?
Tabii, hemen okuyalım. Fevzi Bey yollamış, 21 Mayıs'taki seçimde benim oyum One National Party olacak
demiş. One Nation Fevzi, demek istedi galiba Nation Fevzi demiş. Bey.
Evet. 1 Mayıs İşçi Bayramı, dünyada bu kadar duyarsıza tek sorumlu duyarsız insanlarız. Bu ülkede modern kölelik uygulamalarını göremeyen insanlar casual işçilerin hayatını görmüyor. Ancak bilinçsiz TV'lerde işsizlik %4-5'lerde olduğunda kanıyorlar. Saygılar demiş BS Rumuzlu bu dinleyicimiz. Bir diğer dinleyicimiz Ertuğrul Akgül Bey, Sydney'den. SBS Türkçe radyo programını dinleyenlerin, katılımcıların ve emekçi sizlerin bayramınız mutlu ve umutlu ola, selam diye yazmış mesajında bizlere.
Evet, şimdi programımıza devam edecek olursak, bugün Ramazan bayramının ilk günü. Charles Stewart Üniversitesi İslam Çalışmaları Profesörü Mehmet Özalp'tan bize Ramazan bayramını anlatmasını istedik. Mehmet Özalp'la arkadaşımız Mert Balkanlı konuştu.
Bugünün Ramazan ayının ilk günü olması vesilesiyle Charles Sturt Üniversitesi'nde İslami İlimler ve Medeniyet Merkezi Direktörlüğü yapan Profesör Mehmet Özalp'ı konuk ettik. Mehmet Bey, öncelikle teşekkür ederim röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. Ramazan özünde nedir, neyi simgeler?
Ramazan İslam'ın 5 şartlarından birisidir. Bilenler de İşte kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek olarak 5 şartından birisi ve önemli bir uygulamadır. Ramazan'da 30 gün boyunca oruç tutanlar sabah güneşin ilk çıkmasından, biz buna imsak vakti diyoruz, güneşin ilk çıkmasından akşam güneş batana kadar yeme, içme ve cinsi aktivitelerden uzak durur. Tabii bu biraz ibadet yerine yapılan bir şeydir. Genellikle Müslümanlar çok üzerine düşünmezler. Allah emrettiği için yaparlar. Fakat günümüzde özellikle insanların eğitim düzeyi arttığı için, biraz akla yatkın olması için orucun özelliklerini biz açıklıyoruz. Oruç, yani Kur'an'ın kendi deyimiyle self-control, yani kendi kendini kontrol etmeyi öğreten bir ibadettir.
Evet.
Özellikle Daniel Coleman bu Emotional Intelligence kitabında, duygusal zeka kitabında gençlerin, kendi kendini kontrol eden insanların hayatta daha başarılı olduğu üzerinde birçok araştırmalar olduğunu söylüyor. Yani bir Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet insanın kendi kendini kontrol etmesi, yanlış işleri yapmaması için, hayatını daha başarılı ve mutlu geçirmesi için öğreten bir ibadet.
Anladım. Peki oruç tutmanın bir yaşı var mıdır?
Oruç genellikle ergenlik çağından itibaren farziyet başlar. Yani farz olması, mecburi olması İslamiyet'te. Ergenlik çağından önce anne babalar genellikle çocuklarını alıştırmak için 7 yaşından sonra yarım gün tutma gibi uygulamalar yapabilir. Genellikle de 10 yaşından sonra tam gün oruç tutma başlar. Tutabilirse tabii çocuk, tutamazsa zorlama yok, zorlanmaması lazım. Ben şahsen 10 yaşında başladım.
Evet.
İlk sene çok zor oldu biraz. Tabii o zaman Türkiye'deydim. Bir yazdı, 8.30'da oruç bozuluyordu. Zor oldu ama ondan sonra 11 yaşından itibaren kolaylıkla oruç tutabildim.
Peki ileri yaşlar için durum nasıl?
Tabii Kur'an-ı Kerim'de istisnalar var. Emzikli bir anne veya hamile bir anne, kronik hasta olanlar, çok yaşlı olanlar oruçtan müstesna, oruç tutmaları gerekmiyor. Bu durumlarda eğer tabii anne süt emzirmeden çıkınca kaza yapıyor, yani o tutamadığı günleri tutabilir. Ama bu da mümkün değilse, özellikle yaşlılıkta ve hali vakti biraz yerindeyse, her tutamadığı her gün için bir sadaka veriyor.
Şimdi siz kültürel tarafından da bahsettiniz. Sizce pandemi sürecinde tutulan oruçlar ve kutlanan bayramlar bize neyi öğretti? Çünkü eskisi gibi değildi sanırım bu son birkaç senedir.
Evet, özellikle 2020'de hiç toplu oruç iftarlar yapılamadı. Tamamen evde iftar oldu. Biraz da tabii birbirine diler. Özellikle aile için çok iyiydi. Yani biz hep aileyle birlikte o iftar yaptık. Yani ailenin bir kenetlenmesi, bir araya gelmesi için çok iyi bir vesile oldu. Bu sene mesela çok, ben biraz da tabii toplumsal konumum itibariyle çok iftara gittim. O eskisi gibi aileyle iftar yapamadık. O eksikliği hissettim şahsen. Belki bir orta yol bulmak lazım. Böyle toplu iftarları belki Ramazan'ın ilk birkaç, iki haftası yapılabilir. Son iki haftasını daha çok aileye ve maneviyata ayırmak lazım. Zaten Kadir Gecesi gibi bir gece Ramazan'ın son 10 gününde arayın diyor Peygamber Efendimiz. Yani Ramazan'ın 10 günü daha çok böyle manevi ibadetlerle geçirip yoğunlaşmanın faydası olduğu üzerine duruluyor. Zaten ilk 20 gün vücut alışıyor oruç tutmaya. O son 10 gün, yani fiziksel yönünü açıkladık ama manevi yönü de çok kuvvetli. İnsan oruç tutunca biraz kalbi açık oluyor maneviyata. Son 10 günü de öyle geçirmek lazım diye düşünüyorum.
Maneviyat deyince aklıma geldi. Zekat vermenin Ramazan ayı ile bir ilişkisi var mıdır?
Tabii genellikle zekat Ramazan ayında verilir. Zekatın, yani bir mal üzerine zekatın farz olması için üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor. Ramazan ayı da bir nevi bir ölçü gibi olmuş uygulamada. İlla ki Ramazan olması gerekmiyor ama genellikle Ramazan'da zekat verilir. Bir de tabii insan oruç tutunca, böyle aç kalınca, özellikle zenginler, normalde diğer 11 ayda hiç aç kalınmıyor. Ama Ramazan'da aç kalınca biraz fakirlerin nasıl bir duyguda, nasıl bir zorluklarla geçirdiklerini anlayıp merhamet duyguları biraz daha kuvvetleniyor. Özellikle bağış yapma duyguları Ramazan'da daha çok kuvvetli. Bu nedenle zekatın Ramazan'da verilir, hem daha kolay verilmesi hem de ihtiyaç sahiplerinin Ramazan'da yemek yemeleri, oruç tutmaları da kolaylaştırması bakımından çok önemli bir uygulama. Bayramın, yani fakirlerin bayramda onların da sevinçleri, bayrama girmeleri, kutlamalarını sağlamak açısından da önemli. Hatta bu fıtır sadakası vardır. Zaten bayrama Arapça'da İd el-Fıtır denir.
Evet.
Bayram sabahına münhasır fıtır sadakası verilir. Yani her kişi, ailede kaç kişi varsa, bir insanın bir gün doyacağı kadar bir miktar sadaka olarak verilir ki böylelikle hiçbir insan aç geçirmesin, sıkıntılı, üzüntülü bayramı geçirmesin diye çok güzel bir uygulama vardır İslamiyet'te.
Harika. Mehmet Bey, sizden bir Ramazan bayramı mesajı da almak istiyoruz biz.
Evet, Ramazan çok özel bir zaman dilimi. İslamiyet'te dua etmek de çok önemli bir ibadettir. Bence Ramazan'ın son günlerinde özellikle iftardan önce insanlık için, kendimizin bu dünyada mutluluğu için, toplumumuzun, Türk milletinin, Avustralya'daki insanların mutluluğu, dünyadaki çarpışmaların, savaşların son bulması, problemlerin çözümü için dua etme ve bu konuda elimizden geleni, kişisel bazda elimizden geleni yapmaya azmetme noktasında dua etmeli. Özellikle bayramlarda maalesef insanlar çok tatile çıkıyorlar. Bayramlar ailece geçirilecek bir zaman dilimi. Ziyaretleri unutmayalım. İlk gün ziyaretlerimizi yapalım. Annemiz, babamız, çocuklarımızla. Bir kahvaltı vardır bizim genellikle. Bayram kahvaltısı. Bunu kesinlikle yapalım. Zor olsa da. Ondan sonra tatile çıkılacaksa çıkılsın. Bir mahsuru yok. Herkesin bayramını kutluyorum.
Sayın dinleyiciler, Mert Balkanlı'nın Doktor Mehmet Özalp'la, Profesör Mehmet Özalp'la Ramazan hakkında yaptığı, Ramazan Bayramı hakkında yaptığı röportajı program için biraz kısmak zorunda kaldık ama tamamını web sitemizde bulabilirsiniz.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Evet sayın dinleyiciler, şimdi mesaj okumaya devam ediyoruz. Nilgün, ne mesajlar var?
İsmini yazmayan bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Bu ne zihniyet? Düpedüz yalanlarıyla ifşa olan Adalet ve Kalkınma Partililer para menfaatleri için Arap ülkelerine sıkılmadan gidiyorlar. Rezillikleri diz boyu. Suudi kralına sarılan diplomasız şahıs nasıl dünya lideri oluyor? Şaşırıyorum demiş bu adını yazmayan dinleyicimiz.
Evet, Fatoş Hanım, Mehmet Bey dedi ki fakat diyor eğitim seviyesi çoğalması sebebiyle Ramazan ayını biz de detaylı anlatırız diyor. Bu şu demek, eskiden kimse sorgulamazdı, şimdi artık gençlik İslam'ı sorguluyor dedi. Oysa dini sorgulamak günahtır derlerdi. Değişen ne oldu demiş Mehmet Özalp'la yaptığımız röportaj hakkında.
Mustafa Bey Sidney'den herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Ramazan Bayramı'nı kutlarım demiş. Bu vesileyle ben de dinleyicilerimizin bayramını kutlamak istiyorum. Nihayet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'de geçim zorluğu olduğunu anladı. Halkın vergileriyle AKP hükümetinin tamamı Umre'ye gitti ve hepsi hacı oldu. Ayrıca Suudi Arabistan konusunda yine itibarımız yerlere düştü. Saygılar diye yazmış Mustafa Bey.
Evet, Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz, Türkiye ve Avustralya'daki dostlarımın bayramını kutlarken Başkomutan Başkan Erdoğan'ı büyük hoşgörü gösterip devamlı tiyatro oynayan Kılıçdaroğlu'nun bayramı karanlıkta geçirmemesi için ışıklarını açtırmasından dolayı ayrıca kutluyorum demiş bu dinleyicimiz.
Elif Hanım, inanan ve kutlayan herkesin bayramı kutlu olsun. Ayrıca işçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlar, güzel ve adil yarınlar dilerim demiş.
Evet, Komutan Rumuzu dinleyicimiz, seçimlerde partizanlık yapılmaması gerekiyor. Kimin hizmet edeceğine inanılıyorsa oylar ona verilmeli. Toplumumuzun yoğun yaşadığı kuzey bölgesinin en büyük sorunu hastane ve okul hizmetleri çok kötü demiş Komutan Rumuzu dinleyicimiz.
Fatoş Hanım bir mesaj daha yollamış. İktidar soyluyu görevlendirdi ve sanki bayramda ülkesine dönecek olan Suriyelilere mesaj vermiş gibi yaptı. Aslında mesaj Suriyeli halktan rahatsız olan Türklerdi. Yine kurnazlık yaparak bayram tatilini cumaya denk gelmesine rağmen iktidar hiçbir Suriyeli ülkeden çıkmasın diye bayramı sadece 4 gün yaptı. Böylelikle bir taşla iki kuş vurdular. Bu kurnazlık tilkide bile yok diye yazmış Fatoş Hanım.
Evet sayın dinleyiciler, programımıza devam edecek olursak şimdi spor bölümümüz var ve Türkiye Süper Ligi'nde bu hafta sonu şampiyon belli oldu. Evinde Antalya Spor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağoğlu, şampiyonluğu silahla kutlamayanlara özel olarak teşekkür etti. Yaptığı yazılı açıklamada, şampiyonluğu silahla değil, birbirlerine sarılarak kutladıkları, mutluluğumuza kurşun sıkmadıkları için hepsine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum diye konuştu. Ancak yine de şampiyonluk kutlamaları sırasında 7 kişinin hastanelik olduğu belirtildi. Taraftarların konfeti patlaması ve meşale dumanından zehirlenme yüzünden hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Trabzonspor gelecek yıl Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı da elde etti bu sayede. Ancak Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında gerilemesi yüzünden önce playoff karşılaşması yapması gerekiyor. 2 Ağustos Salı günü belli olacak rakibiyle ilk maçı 16 veya 17 Ağustos'ta, ikinci maçı da 23 veya 24 Ağustos'ta oynayacak. Kazanırsa da Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Bu arada Trabzonspor Antalya maçında Trabzonlu taraftarların maç bitmeden sahaya girmesi ve bazı Antalya Spor oyuncularını tartaklaması şampiyonluğa gölge düşürdü. Duraklamalar oynanırken Trabzonspor'un taç kazandığı bir anda tribünler maçın bittiğini zannedip sahaya indi. Yüzlerce taraftar ard arda sahaya inerken stadyumda üst üste anonslar yapıldı. Birkaç dakikalık bekleyişin ardından tribünler sahayı terk etti. Ancak son düdükle beraber tribünler bu kez şampiyonluk kutlamaları için sahaya indi. Antalya Spor yaptığı yazılı açıklamada futbol sahasında futbolcu darp edilmemeli. Sahalar futbolcuların canlarını zor kurtardığı yerler olmamalı. Türk futbolu için takımımızı sahadan çekmedik. Kaos istemedik. Saha içinde kalmaya devam ettik, dedi. Sosyal medyada Antalya Spor kalecisi Rad Boffin sahadaki kalabalığın arasından eğilerek uzaklaşmaya çalıştığı ve o sırada darp edildiği görüntüler yer aldı. Trabzonspor'a ne tür bir ceza verileceği de merak konusu. Türkiye Süper Ligi'nde oynanan diğer maçlarda ise deplasmanda oynayan kadınların galibiyetleri öne çıktı. Maç sonuçları şöyle: Giresun 2, Adana Demirspor 0, Fenerbahçe 3, Gaziantep 2, Konya 1, Fatih Karagümrük 2, Kasımpaşa 2, Başakşehir 3, Hatay 0, Altay 1, Alanya 2, Yeni Malatya 1, Kayseri 2, Beşiktaş 3, Galatasaray 2, Sivasspor 3 ve Göztepe 1, Rizespor 7. Bu hafta oynanan maçlardan sonra düşecek takımlar da büyük oranda belli oldu. Yeni Malatya Spor ve Göztepe'nin Süper Lig'den küme düşmesi kesinleşti. Altay ve Rize'nin de düşmemesi mucizelere kalmış durumda. Bu yıl 20 takımın oynadığı Süper Lig'de gelecek yıl 19 takım mücadele verecek. 1. Lig'in bitimine 3 hafta kala lider Ankaragücü ve 2. Ümraniye Spor'un gelecek yıl Süper Lig'de oynaması kesinleşti. 3. takım ise playoff'tan sonra belli olacak. Avustralya'ya ve Victoria'daki toplum takımlarımıza bakacak olursak, Victoria Premier Lig'inde mücadele eden Anadoluspor yani Hume City kötü gidişe bir dur dedi. Evinde Eastern Lions'ı 1-0 yenen Anadoluspor sezonun ilk galibiyetini aldı. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligindeki Hilal Spor yani Whittlesea United deplasmanda Keilor Park'la oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Hilal Spor Lig'de 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 6. sırada. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligindeki Albion Türk Gücü yani Albion Rovers, Mill Park deplasmanından golsüz beraberlik ve 1 puanla dönerken aynı ligdeki Çağrıspor yani Hume United evinde Epping City'yi 1-0 yendi. Ligde Albion Türk Gücü 4. ve Çağrıspor da 8. sırada. Avustralya A Ligi'nde ise geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda sonuçlar şöyle: Melbourne Victory 3, Wellington 1, Central Coast 1, Western United 0, Perth 1, Western Sydney 1, Adelaide 2, Brisbane 0, MacArthur 0, Newcastle 3. Sıralamada Melbourne Victory 46 puanla lider ve 1 maç eksiğiyle Melbourne Victory de 2. sırada. Western United 44 puanla da 3. sırada. Sayın dinleyiciler, şimdi birkaç mesajınızı okumak istiyorum. Vedat Ünlü Bey, öncelikle tüm SBS çalışanlarının ve de tüm Türk toplumunun mübarek Ramazan bayramını kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim demiş. Necdet Çimenli Bey, tabii ki neredeyse bütün dünyanın ambargo koyarken Rusya'ya, Türkiye'nin menfaatleri için Rusya ile turizm ve ticaret yapması kabul edilemez demiş. Ve Mustafa Bey, Trabzon başkanı silahla kutlama yapmayın dedi ama Trabzonspor Kulübü Fenerbahçe Kulübü'ne silahlı bir görselle gönderme yaptı demiş Mustafa Bey. Evet, şimdi New Gün'den haber başlıklarını alalım.
Federal muhalefet konut politikalarının ev fiyatlarını arttırmayacağını söylüyor. Ukrayna'nın Mariupol kentinde sivillerin tahliyesine başlandı. 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da 164 kişi gözaltına alındı.
Teşekkürler Nilgün. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna geldik. Yarın yayınımız yok. Bir sonraki SBS Türkçe programı çarşamba günü saat 14'te başlayacak. Ancak o zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dilemek istiyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.